konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Mustafa Kartoğlu, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Evet, sizi hangi rüzgar attı Avustralya'ya?
Şimdi az önce bahsettiniz, Arisel'in Türk Şubesi'nin başkanı Sayın Ramazan Altıntaş'ın davetiyle geldim.
Anzak yürüyüşü için.
Dün akşam da bir işte, Türk toplumunun hem de buradaki Avustralya'daki kimi politikacıların, önceki eyalet başbakanının, milletvekillerinin ve senatörlerin katıldığı bir yemek düzenlemişti. Orada da çok iyi şeyler duydum. Onlardan çok iyi şeyler duydum, hem Türk toplumu için hem 102 yıl önceki Çanakkale Gelibolu çıkarması sonrasında bunun Avustralya'ya nasıl yansıdığını anlatan konuşmalardı. Bir savaştan sonra, tırnak içinde söylüyorum, düşman için ancak bu kadar iyi konuşulabilir ya da bir savaştan sonra ancak bu kadar iyi bir dostluk inşa edilebilir iki halk arasında. Yani ne kadar mesafe çok uzaksa bir takım ilişkiler Avrupa ile Türkiye'nin ya da başka ülkelerle ilişkiler kadar çok sıcak, çok sıkı değilse de mesafeden dolayı söylüyorum bunu. Ama o anlamda bir anlayış ve bir gönül birliği, bir ortak bir dostluk anlayışı oluşmuş ve bu 102 yıldır yaşatılıyor. Hatta biraz güçlenerek devam ediyor. Yani belki savaşın hemen ardından biraz daha politik olarak düşmanlık biraz sürdürüldü ama ondan hemen sonra, kısa bir süre sonra giderek bugünkü dostluğa doğru dönüşmüş, onu gözlemledim. Biraz bunu bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu.
Sizin için belki de sürpriz oldu diyebiliriz.
Tabii çok enteresan
bir
deneyim
oldu.
Tabii ki, yani burası hem görmek gereği, yani coğrafya olarak zaten yani muhteşem bir yer. Avustralya, bunu dünyanın her yerinde herhalde biliniyordur. Ama bizim açımızdan hem o Çanakkale ortaklığı açısından, ortak tarihi buluşma noktası açısından önemli. Onun burada yaşatıldığını o anlamda görmek önemli. Yani toplumsal olarak da, siyasal olarak da. Yani her partiden milletvekilleri vardı dün akşam ve hemen herkes benzer mesajları verdi. O bakımdan bu biraz politika üstü bir duygu Gelibolu ile ilgili olan. Onu paylaşıyor olmak çok daha kıymetli kılıyor Avustralya'yı. Buna tanık olmaktan dolayı da çok mutluyum.
Yolculuğunuz iyi geçmiştir umarım. Gerçi siz uzun yolculuklara alışkınsınız.
Evet, yani tabii belki her ay 3-4 kez bir 3-4 saatlik en az bir uçuş oluyor. Bazen çok daha uzun. Devlet adamlarının hem onun dışındaki meslek icabı gazetecilik olarak takip etmek gerektiğimiz olaylar oluyor ülke dışında. Ama tabii burası, dünya küçüldü esasen. Hani çok rahat yolculuk yapılıyor. Belki mesafe uzak, işte toplam 17 saat civarında filan sürüyor. Aktarmalarla 20 saat civarında ama yolculuklar çok rahat. Yani buraya ilk gelenler herhalde ikisinin arasındaki farkı en iyi bilenler. Gemiyle gelenlerle bugün uçakla gelenler arasında, onlar tabii çok konfor farkını da, zaman farkını da en iyi ölçebilecek olanlar.
Tekrar hoş geldiniz. Siz SBS Türkçe programının iki haftada bir aradığımız ve yorumlarını aldığımız yorumcularımızdansınız. Katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Ben teşekkür ederim. Benim için bu ülkede yaşayan insanlarımıza seslenmek için çok önemli bir fırsat verdiniz. Ben müteşekkirim.
Türkiye'deki siyasi ortama gelmeden önce, biraz önce Anzaklardan bahsettik ya, çok kısaca Türkiye'deki bu Anzak olayının, Anzak ruhunun ya da 25 Nisan'ın nasıl algılandığını ve ne şekilde karşılandığını 2-3 cümleyle çok kısa olarak alabilir miyim?
Tabii, şimdi bizim için tabii bir müthiş bir kahramanlık destanı. Bunu çok uzun konuşmak gerekir. Herkesin bildiğini varsayarak çok uzatmayayım. Bu özetleyen bir şey. Öbür taraftan Anzaklar'ın, yani Avustralya'nın, Yeni Zelandalı konukların Çanakkale'ye gelip, Bolu'ya gelip şafak ayininde kendi kayıplarını anması noktası bizim için önemli bir turistik öge. Bir, iki, savaştan sonra savaştıkları insanları kahraman olarak nitelemeyi başarabilmiş bir yüce gönüllülük var işin Anzak tarafında da. O bakımdan ona da çok saygı duyuluyor. Elbet çok marjinal belki bir takım milliyetçi yahut aşırı milliyetçi ya da bana göre daha az bilgili bir takım kaynaklar, bir takım noktalardan olumsuz sesler yükselse de zamanında, ben onların giderek çok daha azaldığını, ana akım medyada özellikle, yani saygı duyulan, izlenen, takip edilen ana akım medyada olumsuz bir şey olmadığını, görülmediğini, ortaya çıkmadığını söyleyebilirim. O bakımdan çok yakın, çok sıcak. Hatta bu yıl biraz, geçen yıl ve bu yıl gelişler azalınca, Anzak törenlerine katılış azalınca, anma törenine, insanlar çok üzüldüler. Çanakkale'deki, Gelibolu'daki insanlar da çok üzüldüler. Onlar sadece turist olarak değil, biraz da aslında dost olarak Avustralyalıları karşılıyorlar. O bakımdan dostlarının azalmasından çok üzgünler. Zaten İnşallah önümüzdeki yıllarda artar.
Sorulardan biri de o. Ertuğrul Akgül Bey Sidney'den göndermiş. Selamlar ve demiş, kolay gelsin diyor. Ne kadar acı bir durum değil mi diye de sormuş. Yarın Gelibolu'da yapılacak anma törenlerine sadece yaklaşık 700 kişinin katılacağı haberleri geliyor. Burada ömrünün çoğunu geçiren biri olarak kendim ve onlar adına çok üzülüyorum demiş. Gerçekten de sayıda bir azalma.
Evet, üzüntü verici. Tabii ben, Türkiye'nin coğrafyası buranın coğrafyasıyla kıyaslanamayacak bir yer ve çevremizde olan her şey doğrudan bizi etkiliyor. Suriye'deki durum, Irak bir taraftan ve buralar iyi şeyler üretmiyorlar maalesef. O bakımdan hani Türkiye'nin içinde de bütün dünyanın geldiği bir yer Türkiye. Bütün dünyadaki her ülkeden turistin geldiği bir yer ve maalesef terör günümüzde bir gerçeği, bütün ülkeler, bütün devletler onunla uğraşıyorlar, ona karşı uğraşıyorlarsa, ona karşı belki bütün dünyanın ittifak ettiği tek nokta o. Ve Türkiye'de, bütün dünya ülkelerini Türkiye'de hedef alabileceğini biliyor. O bakımdan bizi bu çok zor durumda bırakıyor gerçekten. Ve ben gelmeden önce Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'yle sohbetim olmuştu. O da 1000 civarında herhalde bu yıl olur diyordu. İşte 700 rakamı, o yüzden çok şaşırtıcı evet. değil. Ama ki tabii uyarı yaptıklarını da söylemişti, seyahat uyarısı yaptıklarını. Bu biraz geçici bir şeydir diye düşünüyorum. Yani Türkiye ile ilgili olmadığı kesin ama Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri var, yapılacak bir şey yok. Yani onlarla mücadele devam ediyor, yapılacak bir şey yok derken onu kastetmiyorum. Ve onlara yönelik başarı, ki bu sadece Türkiye'nin yapabileceği, yapması gereken bir şey değil, bütün dünyanın destek vermesi gereken bir şey. Hep birlikte onlara karşı başarı sağlandığında, Suriye biraz stabil olduğunda, ben bu sayının çok daha, yani daha önceki yıllardan daha yüksek düzeylere ulaşacağını düşünüyorum.
Gelelim Türkiye'ye. Referandum yapıldı, halk oylaması yapıldı, sonuçlar açıklandı. YSK'nın mühürsüz oyların da geçerli olacağı yönündeki kararı damgasını vurdu bu referanduma. Öncesindeki aylarda sürekli gündeme gelen sorunlardan söz ediliyordu. İşte yeterli, iki tarafa da hayır ve evet cephesine yeterli propaganda imkanı verilmediği, işte basında, TRT'de vesaire her iki tarafa da eşit saat verilmediği ya da yakın oranlarda saat verilmediği yönünde iddialar vardı. Ve bunlar da işte kanıtlandı hatta bazı rakamlarla. Genelde referandum yapıldı, bir gerginlik yaşandı, şu anda hala da yaşanıyor ve şimdi artık referandumun ardından önümüzdeki dönem başlıyor.
Evet.
Şimdi bunu sizden çok uzun olmamak kaydıyla değerlendirmenizi rica ediyorum. Geçmişe de bakalım ve yaşanan gerginliğe de bakalım ve önümüzde neler olması gerekir, neler olacak. Bu arada bir dinleyicimizin sorusu da var, belki bu arada onu da size aktarabilirim. Mustafa Bey, sorum şu diyor Azat Bey. Bu referandumda da çok hileler olduğu medyada ve sosyal medyada izledik diyor. Görüşünüz nedir diye de
evet.
soru yönetmiş.
Hemen şunu söyleyelim. Bir defa bu YSK'nın mühürsüz pusula ve zarfları kabul etmesidir asıl mesele. Yani bir oyun birinden alınıp öbürünün yazılması ya da ortadan kaldırılması, çalınması vesaire söz konusu değil. Bunu insanların hani netleştirmesi lazım kafasında. Tabii ileri yorumlar yapılmaya başlandığı zaman, o zaman biraz hani Türkiye'deki deyimle atizi itizine karışıyor ama burada bir oy çalma söz konusu değil. Sadece bazı pusula ve zarflarda mühür yok. Mesele şu, daha önceki yıllarda da benzer şeyler oluyordu. Önemli olan bu pusula ve zarfların gerçek olup olmadığı. YSK bunların gerçek olduğunu açıkladı. Vurulmaması bir, orada masada yapılacak bir işlem. O masada da partilerin temsilcileri var. Yani sandık kurulları partilerin temsilcilerinden oluşuyor. Dolayısıyla bütün o hangi partiye mensupsa ya da oy veriyorsa seçmenler, kendi partisinin temsilcisi de orada. Ve bir mühür vurulmama mevzu bahis ise ya unutulmuş, geciktirilmiş, sabah yetiştirilememiştir ya da kasten yapılmamıştır. Eğer sayı çok yüksekse muhtemelen kasten yapılmıştır bu tartışmalar çıksın diye. Burada zaten idare, adli bir soruşturma, YSK bunu açıkladı. Onunla ilgili ayrıca bir soruşturma yapılacak, kim neden bunu yaptı diye. Mühür olup olmamasının yasada çok net bir biçimde bir ifade var. Eğer mühürsüzse oy geçersiz sayılır. Bu burada durduğu zamanlarda, geçmiş yıllarda da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi kendi sandıklarında mühürsüz oy çıktığında sandık kurulundaki bütün partiler toplanıyorlar ve diyorlar ki bunlar gerçek mi? Gerçek. Yani dışarıdan bir pusula getirilmemiş ama biz buraya mühür basmayı unutmuşuz. E peki ne yapalım? E bizim mühür basmayı unutmamız vatandaşın oy kullanma hakkını engellemesin. Biz bunu geçerli sayalım. Soruyorlar YSK'ya sayabilir miyiz? Hatta sayalım diye dilekçe veriyorlar. YSK'da evet diyor, bir anayasal yahut işte evrensel bir siyasal hak bir yasaya takılamaz. Yasada bir sorun var.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar
ve bütün partilerin bu yönde başvurusu var. Bu yönde de YSK'nın kararı var. Şimdi YSK bu sefer olay meydana gelince hiç bekletmeden, bir kendisine başvuru olmadan, daha önce başvurulara verdiği kararları emsal alarak tamam biz onları da sayarız dedi.
Peki kendisine tartışma başvuru olmadan çıktı. Böyle bir karar alması normal mi? Yani kendisine bir başvuru yokken neden böyle bir karar çıkıyor?
Başvuru orada yoktu. Yani öğrendiğinde bunu yaptı. Peşinden başvuru gelecekti. Kimden gelecekti? Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil ama bu sefer AK Parti'den gelecekti. Çünkü daha önceki yıllarda bunların hepsi geldi. Geldiği için bu sefer başvuru gelmeden bu kararı verdi. Emsallerini gösterdi. O yüzden evet bir hata var. Hata daha önce bu yolla çözülmüş. Bunu bütün partiler kabul etmiş. YSK daha önce bu yolla çözdük ve bütün partiler kabul etti. Bunu da böyle yapalım dedi. Ama bu sefer sayının yüksek olduğu iddiası var. Kesin değil. Onların tekrar sayılıp bakılması lazım. Ne etkiler bu sayının içerisinde, ne kadar evet ne kadar hayır var onları bilmiyoruz. Eğer o Türkiye ortalamasına yakın bir şeyse sonucu zaten değiştirmeyecek yani.
Bu şimdi insanlarda bir gerginlik yarattı haliyle. Yani insan bir kısmı sokağa döküldü. Hala sokaklarda işte gösteri yapan gruplara rastlanıyor, haberlere konu oluyor. İşte meclisteki tartışmalarda hala bugün bile haber bülteninde geçti. Tartışmalar sürüyor. Bunun olmaması, yani en azından bu tür uygulamaların ya da kararların almadan 51-49 da olsa seçimin bitmesi insanlarda kabullenmeyi belki kolaylaştıracak ya da en azından kabullenmek zorunda
tabii
kalacak.
Doğru.
Bu tür bir şey kabullenmeme ortaya çıkardığı ve ortada bir gerginlik ve insanların birbirlerine karşı sertleşmesine neden oldu. Bunu sosyal medyada da görüyoruz. İşte birçok kişinin birbirlerine yazışmasından, söylemlerinden büyük bir gerginliğe neden oldu. Bunu gidermek için ne yapmak gerekiyor?
Esasen yani bunu mesela bu iş biraz değil, bu tamamen siyasi. Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yargıya açık olmamasının nedeni budur. Yani kararı siyaset verir, siyaset o kararı verdiğinde işin bu tarafı yargıya açık değildir. 1946'dan sonraki seçimleri Türkiye'nin tartışılmamıştır. Çok mevziye bütün dünyada olabilecek şeyler olmuştur. Onların kararları verilmiştir ve herkes yoluna devam etmiştir. Buradaki özel durum daha önce kabul edilmiş bir yöntemin bu kez kabul edilmemesi. Bunun üzerine bir gerginlik var. Görebildiğim kadarıyla o biraz da şimdi içeriye doğru dönmüş durumda. Bugün parlamentoda, dün pardon 23 Nisan oturumunda meydana geldi. Orada da zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ben de sizler gibi internetten ve televizyondan izleyebildiğim kadarıyla, anayasa paketinin içeriğine yönelik bir eleştirisi oldu. Meclisin feshedilemeyeceğine yönelik. Onun üzerine bir tartışma çıktı fakat görebildiğim kadarıyla parlamentoda bağırış çağırışın dışında başbakanın da bütün bunları tartışmayalım önümüze bakalım, Cumhurbaşkanı'nın da bunları tartışmayalım yeni şeyler konuşalım demesi tartışmanın sürdürülmeyeceği izlenimi uyandırıyor. Umarız öyle olur çünkü Türkiye tartışmaya değil iş yapmaya ihtiyacı olan bir ülke, büyümeye ihtiyacı olan bir ülke. Kaldı ki kendi başına bırakılsa belki bu çok daha kolay olacak ama çevresindeki durumlardan dolayı da çok etkilenen bir ülke. 3,5 milyonun üzerinde göçmeni olan bir ülke ve onlara iş, ekmek, aş.
Göçmen ya da sığınmacı,
sığınmacı
mülteci demekte yarar var. Ama göçmen olarak yaşayacaklar
onlar,
mı diyorsunuz?
Ama
siz?
Şu zaten işte 3-4 yıldır göçmenler. Yani o yüzden bu şekilde gelenlerin de bugün her şey yoluna girse geri dönüşler en az bu kadar zaman alacak ve büyük bir kısmına dönmeyecek. Şöyle düşünmek lazım. Avustralya'ya, başka ülkelerden, Güney Asya'dan, Hindistan'dan, bu coğrafyadan gelenleri düşünün. Ne kadarı geri dönüyor? Kendi ülkelerindeki şartlar ortalama bile olsa ne kadarı geri dönüyor? Ne kadarı kalıyor?
Avustralya'da öyle bir uygulama pek olmuyor ama Türkiye gibi değil yani. Aldıkları zaman mülteci olarak alıyorlar.
Elbette.
Telefon hatlarımızı bir kere daha vereyim ben istiyorsanız. Zamanımız azalıyor. 1300-799-626 dinleyicilerimiz bizleri aramaya başlayabilirler. Bir dinleyicimiz var zaten hatta. Yalnız sorularınızı mümkün olduğu kadar kısa olarak ve öz olarak almaya çalışalım. Mehmet Bey buyurun. Mehmet Bey.
İyi günler, iyi günler efendim. Mustafa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim açıklamalarınız için.
Ben teşekkür
ederim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Halkımız geleceğine kararı verdi ve aradaki fark 2,5-3 puana yakın. O Türkiye'deki Kemalist sol kısım, solcu kesim hiçbir zaman bir seçimi kabullenmedi.
Şimdi bakın biz soru soralım var. Mehmet Bey. Ben sizden rica soru ediyorum. Soruyorum. Konumuza soru soralım. Efendim. Eğer siz yorum yapmaya girişirseniz bu uzar program. Zaten fazla zamanımız yok.
Soru
sorunuzu alalım, yanıtını alalım.
Sol hiçbir zaman halkın iradesine saygı göstermiyor. Bütün seçimlerde bu oldu.
Bakın siz yoruma devam ediyorsunuz Mehmet Bey. Lütfen sorunuzu yöneltin. Sorunuzu yöneltin lütfen.
Oldu, teşekkür ederim.
Sorunuzu yöneltin. Siz yorum yapmak için çıktınız telefonu anladığım kadarıyla.
Yorumu herkes yapıyor, biz de yapalım yani.
Teşekkür ederiz. Siz o zaman ayrıca bir yorum programında sizi alacağız programımızda Mehmet Bey. Bir diğer dinleyicimize yer vereceğim. Ertuğrul Bey buyurun.
İyi günler Tanju Bey. Konunuza hoş geldiniz diyorum.
Mustafa Bey evet.
Evet Mustafa Bey'e. Kendisi gazeteci galiba. Gazeteciyim.
Evet.
Gazeteci değil mi?
Star Gazetesi.
O zaman gazeteci bu arkadaşa şu soruyu sormak birazcık galiba hakkımız değil mi? Bu içeride yatan gazetecilerin durumu ne olacak Türkiye'deki?
Sorunuz alınmıştır. Teşekkür ediyoruz.
Bakalım. Sağ olun.
Musa Bey. Bir
evet yapalım. Şimdi bundan önceki dönemde yani darbeden önceki dönemde ya da FETÖ operasyonlarının başlamasından önceki dönemde cezaevindeki gazetecilerin büyük bir çoğunluğu yani yargılamasında karar verilmemiş tutuklu olan bir kısmının haricindekiler terör örgütünün propagandasından ya da onların gazetelerinde şimdi bugünlerde bütün dünyada çok tartışılan fake news, yalan haber ve propaganda haberi yayınlamaktan ya da gazetenin satışında görev almaktan dolayı tutukluydu büyük bir çoğunluğu. Ya da örgütlerin yayın organlarında bulundukları için kendilerini gazeteci olarak tanıtanlardan oluşuyordu. Bu asıl tartışma aslında bakarsanız FETÖ operasyonlarından sonra başladı. Gazeteleri kapatıldı. Zaman Gazetesi, televizyonları, Bugün TV galiba bir de Bugün Gazetesi, başka bir kanal, Kanal Türk. Bunlar kapatıldıktan sonra.
Bu arada
sonra,
Cumhuriyet Gazetesi'nden çok büyük miktarda bir
gazeteci
var içeride.
Şimdi ben oraya ayrıca geleceğim ve hemen arkasından da PKK'nın yayın organları kapatıldı ki yani onlara yönelik tedbirler kapatma değil başka bir şey de olabilirdi bilemiyorum ama daha önceden bence alınmalıydı. Dolayısıyla onların çok ciddi tartışma yarattığını ben zannetmiyorum demin bahsettiğim. Çünkü herkesin nasıl gazetede çalışmakla gazetecilik yapmak ya da gazeteciliğini belli bir iş için, belli bir proje için yapmak arasında bir fark var. O yüzden onlar Türkiye'de de çok fazla tartışılmıyor esasen. Tartışmayı asıl ateşlendiren Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyon oldu. Ve o süreçte benim de daha önce beraber de çalıştığım yakında arkadaşım olanlar da onların içerisinde var. Ve ben onların bir projenin doğrudan parçası olduklarını düşünmüyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarına ve bazı yöneticilerine yönelik ithamların da iddianamede çok tutarlı ya da güçlü olduğunu görmedim. Kimse de görmedi. Anladığım kadarıyla biraz Türkiye'de yargının medyaya yönelik bakış açısı problemli ve orada da bu problem göze çarpıyor. Şu iddiayı anlayabiliyorum. Evet, cemaat ya da eski adıyla cemaat, yeni adıyla Fethullahçı terör örgütü, o yapılanma birçok yayın organını, birçok kurumu çok ince bir yolla kullandı. Devlet de buna dahil, devlet kurumları da dahil. Cumhuriyet Gazetesi'ne de Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarına ilişkin manşetler atıldığında ki o dönemde başladı. Bu manşetlerin, bu haberlerin büyük bir çoğunluğu daha önce Aydınlık ya da başka gazetelerde hatta zamanda yayınlanmıştı. Yani etkisi az olduğu ya da kimse umursamadığı için bu sefer Cumhuriyet Gazetesi gibi Cumhuriyet'le özdeşleşen bir gazetede bu kullanıldı. Gazete kullanılarak bu yapıldı. O yüzden o kullanımı bilerek ve isteyerek gazeteyi kullandırtanlar varsa onlar tespit edilmeli. Hiç o zaman bunu tartışmayız.
Hayati Bey var. Çok kısaca alayım. Aslında yayınımızın son dakikası içine
23
girdik.
23 Nisan Çocuk Bayramı'nı TRT'de izledim. Vallahi biraz üzüldüm. Çünkü bir başörtülü, bir başörtüsüz diye bakın biz layıkız.
Hayati Bey, son yarım dakika içindeyiz. Bir daha aradığınızda bu konuyu daha uzun konuşalım.
Tamam,
size
tamam,
çok teşekkür olur. Ediyorum. Mustafa Bey tekrar hoş geldiniz. Size de teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
yayınımızın
ederim.
Sonuna geldik.
23 Nisan Bayramı'nı da kutlayalım. Dün akşamki Kandil Gecesi'nde kutlamış olalım gecikmiş olsa da.
Dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Yarın yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.